Bu kişi kim olabilir? Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. Wolof atasözü.
Ceylanlar nasıl ceylana benzer özelliklere sahip olan bir soy üretirlerse, aynı şekilde günahkarlar da günahlı özellikler taşıyan bir soy üretirler. İnsan kendi başına bırakıldığında çaresizdir. Bu günah çemberini hiçbir şekilde kıramaz ve gördüklerimiz de bu gerçeği kanıtlar.
Günahlı olanlar.
Amerika'daki sinema filmi endüstrisi üzerinde düşünelim. Hollywood her yıl bencillik, ahlaksızlık, sapıklık, küfürlü konuşmalar, vahşet, intikam ve hile sergileyen erkek ve kadın kahramanların başrolde oynadıkları filmler üretir ve bu filmleri diğer ülkelere satar. Senaryo yazarları filmlerinde portrelerini çizdikleri iyi adamların günahlı özelliklerine neden kasten yer verirler? Neden kahramanı doğru, nazik, bencil olmayan, bağışlayan ve içten bir kişi olarak canlandıran filmler yapmazlar? Yapmazlar çünkü insan soyuna günah bulaşmıştır. İnsanın yarattığı en iyi hayali karakterler bile kusurludurlar. Ve insan soyundaki bu bozukluk yalnızca Hollywood kahramanları ile sınırlı değildir. İnsanın günaha eğilimli doğası kendisini pek çok gizli şekillerde ortaya koyar. Örneğin eğer Arap dünyasına ait biriyseniz, yüzyıllık geçmişe sahip bir edebiyatın figürü olan Juha adlı kişiyi büyük olasılıkla tanıyorsunuzdur. Juha ve eşeği hakkında anlatılan halk öykülerini okuduğumuz zaman gülümseriz. Sözleri ve davranışları zeka ve mizah ve aynı zamanda ben merkezcilik, hakaret eden bir ruh, saf olmayan düşünceler, intikam, hile ve yerine getirilmeyen vaatler ile karakterize edilen bu akıllı karakter hakkında yüzlerce fıkra yazılmıştır. Düşünün, en sevdiğimiz hayali kahramanlar bile bozulmuş bir doğayı sergilemektedirler. Size Juha ile ilgili yazılmış olan kısa bir fıkradan bu bozulmuş doğayı ortaya koyan basit bir örnek aktarayım. Bir arkadaşı Juha'ya gelir. Bana biraz borç para vereceğine söz vermiştin der. Şimdi bu parayı almaya geldim. Juha arkadaşına, dostum ben kimseye borç para vermem ama sana gönlünü hoş edecek sözler verebilirim yanıtını verir. Bizler de bu hayali halk kahramanı Juha'ya benzeriz. Çünkü yerine getirmeyi hiçbir zaman düşünmememize rağmen yine de vaatlerde bulunmuşuzdur. Düşmüş insan doğamız yüzünden aynı Juha gibi davranırız. Ama her şeye rağmen tarihte verdiği tüm vaatleri yerine getiren bir kişi mevcuttur. O her zaman gerçeği konuştu. Asla aldatmadı, hakaret etmedi, tehdit etmedi ya da intikam peşinde koşmadı. Bu kişinin adı İsa'dır. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgü ile karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. 1. Petrus 2, 22-23.
Günahsız olan.
İsa'nın yaşamı dünyanın günahın egemen olduğu kültürleriyle güçlü bir karşıtlık içindedir. O, dünyaya gelen tek günahsız kişidir. O, her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. İbraniler 4-15. Onun aklından hiçbir zaman saf olmayan bir düşünce geçmedi. Dudaklarından asla sert bir söz çıkmadı. İsa, Nasıra'daki mütevazi bir evde, üvey erkek ve kız kardeşleriyle birlikte büyürken, 10 buyruğa ve Tanrı'nın diğer her yasasına, hem bedende hem düşüncede, doğal olarak itaat etti. İsa, bizimkine benzer fiziksel bir bedene sahipti. Ama bizimki gibi günaha eğilimli bir doğası yoktu. Mesih, günahları kaldırmak için ortaya çıktı ve kendisinde günah yoktu. 1. Yuhanna 3:5. İsa 30 yaşına geldiğinde yeryüzündeki görevine resmen başladı. Tanrı ve şeytan arasındaki savaş kızışmak üzereydi. Şeytan, Tanrı'nın oğlunun onu ezmek için gelmiş olduğunu biliyordu ama İsa'nın bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Şeytan, ilk mükemmel insanı Tanrı'nın yasasına itaatsizlik etmesi için ayartmıştı ve şimdi aynı şeyi İkinci mükemmel insanın Tanrı'nın yasalarına karşı gelmesi için yapmayı deneyecekti. Sonra İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Eğer Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun," dedi. Ama İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz," diye yazılmıştır karşılığını verdi. Luka 4, 1-4. Şeytanın İsa'ya herhangi kötü bir şey yaptırmaya çalışmadığına dikkat edin. İblis, kendisinin egemenliğini istila etmiş olan bu günahsız insanın göklerdeki Baba Tanrı'dan bağımsız hareket etmesini istiyordu. Çünkü daha önce 11. bölümde gördüğümüz gibi Tanrı'dan bağımsız olarak düşünmek ya da hareket etmek günahtır. Burada üzerinde durulan düşünce şudur. Eğer Mesih tek bir günah işlemiş olsaydı, Adem'in lanetlenmiş soyunu günah ve ölüm yasasından kurtarma görevini yerine getiremezdi. Borca batmış bir insan nasıl bir başka insanın borcunu ödeyebilecek durumda değilse, aynı şekilde bir günahkar da başka bir günahkarın günahlarının cezasını ödeyebilecek durumda değildir. Ama insanoğlu olan Tanrı oğlunun hiçbir günah borcu yoktu. Günahtan özgür olduğu için ölümü bertaraf edebilirdi. Ama biraz sonra göreceğimiz gibi Tanrı'nın planı böyle değildi. Bu arada şeytan sürekli olarak Tanrı'nın mükemmel planından bağımsız hareket etmesi ve günah işlemesi için İsa'yı ayartma girişimlerinde bulundu. İsa, iblisin her ayartma girişimine kutsal yazılardan aktarmalar yaparak karşılık verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim," dedi. "Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak." İsa ona şu karşılığı verdi. "Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. Luka 4, 5-8. Tanrı, Adem'e tüm yaratılış üzerinde egemenlik vermişti. Şeytan da şimdi aynı şekilde Adem'in kendisini izlemeyi seçtiği zaman gasp etmiş olduğu egemenliği İsa'ya sunuyordu. İsa, Adem gibi yapmadı. İsa, şeytana itaat etmedi. Tanrı sözü beden almıştı.
İsa'nın izleyicileri.
İsa resmi hizmetine başladıktan kısa bir süre sonra, gittiği her yerde kendisine eşlik etmeleri için 12 erkek seçti. Aynı zamanda pek çok kadın da İsa'yı izledi. Bu erkekler ve kadınlar, İsa'nın söylediği ve yaptığı her şeye tanık oldular. İsa, 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar ve birçokları kendi olanakları ile İsa'ya yardım ediyorlardı. Luka 8:1-3. İsa erkeklere, kadınlara ve çocuklara aynı saygıyı gösterdi. İncil, İsa'nın kadınlara o dönemin Yahudi ve Roma kültüründen üstün olan bir saygı ve nezaket gösterdiğini anlatan çok sayıda öyküyle doludurlar. İsa, yeryüzünde bulunan herkese büyük değer verdi. Ama hiç kimseye hiçbir zaman kendisini dinlemesi, kendisine inanması ya da kendisini izlemesi için zorlamadı. O, ödeyecekleri bedel ne olursa olsun, zihinleri ve yürekleri gerçeği işitmeye ve benimsemeye eğilim gösteren kişilerle zaman geçirmekten hoşlandı.
Bir anahtar soru.
Sıradan insanların çoğu İsa'nın ardından gittiler. Ama Yahudi din önderleri İsa'yı izlemediler. İsa bir gün onlara önemli bir soru sordu. "Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?" Matta 22:42. Onlar Mesih'in Kral Davut'un soyundan gelecek olan biri olduğunu söyleyerek karşılık verdiler. İsa onlara Davut'un, vaat edilen kurtarıcının hem Davut'un yersel oğlu hem de Tanrı'nın göksel oğlu olacağı hakkında söylemiş olduğu peygamberliği hatırlattı. İsa daha önce öğrencilerine buna benzer bir soru sormuştu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz? Sizce ben kimim dedi. Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon. Bu sırrı sana açan insan et ve kan değil, göklerdeki babamdır dedi. Matta 16, 13-17. Er ya da geç hepimiz bu soruyu yanıtlamak zorundayız. İsa hakkında ne düşünüyorsunuz? İsa kimin oğludur?
Kimilerinin söyledikleri.
Pek çok batılı için İsa, aşina oldukları bir lanet sözcüğünden daha fazlası değildir. Kimileri ise onun yalnızca büyük bir ahlak öğretmeni olduğunu söylerler. Ortodoks Yahudiler, İsa'nın adını ağızlarına bile almaktan kaçınırlar ve ondan yalnızca o adam olarak söz ederler. Hintliler, İsa'yı çok sayıdaki tanrı ve tanrıçaların arasında bulunan tanrısal şekil almış biri olarak görürler. Müslüman komşularım ise bu konu hakkında şunları söylerler. İsa'nın büyük bir peygamber olduğunu kabul ediyor ve ona saygı duyuyoruz. Ama o, Tanrı'nın oğlu değildir. Elektronik posta gönderenlerden biri, İsa hakkında şunları yazıyor. Ben Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Biz İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığına, yalnızca bir peygamber olduğuna inanıyoruz. İsa öldürülmedi. Geri gelecek ve herkes onun hangi tarafa ait olduğunu görecek. Sizin de bizim güzel dinimize inanabilmeniz ve gerçek ışığı görebilmeniz için onun siz hayattayken gelmesini umuyorum. Ve yazıştığımız bir Malezyalının bu konuyla ilgili düşüncesi ise şöyle. Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorum ve hiçbir zaman bir insan olduğuna ya da bir insana benzediğine inanmıyorum. Eğer Tanrı'nın insan biçiminde var olduğuna inanan biri varsa, o kişi büyük bir küfürbazdır. Bu görüşlerin kaynağı Kur'an'ın İsa hakkında bildirdikleridir.
Kur'an ne diyor?
Kur'an sürekli olarak İsa'nın sadece bir peygamber olduğunu bildirir. Sure 4, 171, 173, 5, 75, 2, 136. Her şeye rağmen Müslümanların saygı duyduğu kitap, aynı zamanda biyolojik babası olmadığı için peygamberler arasında eşsiz olduğunu beyan eder ve onu İsa ibn Meryem, Meryem'in oğlu İsa olarak adlandırır. Sure 19:34. Kur'an peygamberlerin günahlarına işaret eder ama hiçbir zaman İsa'ya günah atfetmez. Ondan kutsal oğul olarak söz edilir. Kur'an aynı zamanda İsa'yı körlerin gözlerini açma, cüzamları iyileştirme, ölüleri diriltme ve hatta yaratma gücüne sahip olan tek peygamber olarak tanıtır. Ve Kur'an, El-Mesih, Mesih, Ruhullah, Tanrı'nın ruhu ve Kelamullah, Tanrı'nın sözü gibi yüksek ünvanları yalnızca İsa'ya atfeder. İsa'nın eşsizliği hakkındaki Kur'an'ın bu ifadelerini belirttikten sonra, Kur'an'ın Mesih, Meryem oğlu İsa ile ilgili portresinin, kutsal kitabınkinden tamamen farklı olduğunda ifade etmek gerekir. Örneğin İsa'ya yukarıda sözü edilen ünvanları atfeden aynı Kur'an ayeti şunları bildirir. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı, emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Sure 4, 171. Senegal'de hem çocuklar hem de yetişkinler, İsa Tanrı'nın oğlu değildir, Tanrı'nın oğlu yoktur demekte yalnızca çabuk davranmakla kalmaz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini de ilk söylediklerine eşit derecede bir inançla duyururlar. İsa'nın çarmıha gerilmediği düşüncesini nereden edinmişlerdir? Bu düşüncenin kaynağı, Kur'an'da bildirilen şu ayetlerdir. İnkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı Yahudilerin kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna dayanıyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sure 4, 156-158.
Kutsal kitap ne der?
Kur'an yazılmadan yüzlerce yıl önce eski ve yeni antlaşma yazılarını kaleme alan 40 peygamber ve elçi Mesih ve Mesih'in görevi konusunda farklı bir portre çizdiler. 3 yıldan uzun bir süredir İsa ile yürüyen ve konuşan Yuhanna, İsa'nın Tanrı oğlu ünvanı ile ilgili olarak şu tanıklıkta bulundu. İsa, öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla sonsuz yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yuhanna 20, 30-31. Elçi Yuhanna aynı zamanda şunları da yazdı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçek ile dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yuhanna 1, 1-3-14. Yıllar önce bir Müslüman arkadaşım bana güvenerek şu sırrı verdi. Kur'an İsa'ya Kelamullah, Tanrı'nın sözü ve Ruhullah, Tanrı'nın canı ünvanlarını verir. Eğer İsa Tanrı'nın sözü ve canı ise, o zaman İsa Tanrı'dır. Daha sonra bazı kişiler bu arkadaşımı küfürbazlık ve şirk, Arapça Tanrı'ya eş koşmak ile suçladılar. Arkadaşım hiç olmazsa iyi dostlarla birlikteydi. İsa'nın zamanındaki Yahudi din önderleri İsa'yı da aynı şekilde suçlamışlardı. İsa şöyle dedi, ben ve baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Yahudiler ona şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. Yuhanna 10:30-33. Yahudiler İsa'yı Lucifer'in yapmaya çalıştığı aynı şeyle suçladı. Yalnızca Tanrı'ya ait olan eşsiz ve yüce konumu gasp etmek. İsa'yı kendisini Tanrı'nın yerine koymak ile suçladılar.
Beden alma, tanrılaştırma değil.
Ne İsa ne de peygamberler bir insanın Tanrı olacağını öğretmediler. Aksine kutsal yazılar Tanrı'nın insan olacağını açıkça belirttiler. Örneğin Mesih doğmadan 700 yıl önce peygamber Yeşaya şunları yazdı. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yeşaya 9, 2-6. Yeşaya aynı zamanda gelecek olan Mesih hakkında şu sözleri de yazdı. Ey Yeruşalim'e müjde getiren! Yükselt sesini, bağır! Sesini yükselt, korkma! Yahuda kentlerine, işte Tanrınız de! Yeşaya 40:9. Beden alma, Tanrı'nın insan bedenine bürünmesi, başlangıçtan beri Tanrı'nın planına dahildi. Ama tanrılaştırma, bir insanın kendisini Tanrı yerine koyması, hiçbir zaman Tanrı'nın planında yer almadı. Bir insanın Tanrı olduğunu ileri sürmek küfürdür. Ama sonsuz sözün insan olduğunu fark etmek, Tanrı'nın planını benimsemektir.
Kağıt üzerinde mi, yüz yüze mi?
Eğer birini iyi tanımak istiyorsanız, işe yarayacak en iyi yöntem hangisidir? İletişiminizi yazılı mektuplarla sınırlamak ya da belirli bir süre mektuplaştıktan sonra o kişiyle yüz yüze gelmek ve birlikte zaman geçirmek. Kutsal yazılar ne kadar harika olurlarsa olsunlar, bir zamanlar Adem ve Havva ile birlikte yürüyen ve konuşan ve onların soylarının kendisini kişisel olarak tanımalarını tasarlayan Tanrı, iletişimini kağıt ile sınırlamayı hiçbir zaman düşünmedi. Başlangıçtan beri bir kişi olarak bizimle iletişim kurmayı planladı. Yüzlerce yıldır sözünü peygamberlerine papirüs tomarları ve hayvan derileri üzerine yazdıran Rab, insanlığa kendisini insan derisi içinde açıklamayı vaat etti. Tanrı, sözlerini bize yalnızca bir kitap içinde sağlamayı tasarlamadı. Sözünü aynı zamanda bir beden içinde de sağlayacaktı. Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor, bana bir beden hazırladın. İbraniler 10:5. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü. 1. Timoteus 3:16.
Görkemine yakışmaz.
Tanrı'nın insan bedeninde konut kuracağı ile ilgili planını defalarca beyan etmiş olmasına rağmen, insanların şöyle dediklerini duyuyorum. Tanrı'nın insan olması gerektiğini söylenmesi, onun her şeyden üstün olan görkemine yakışmaz. Beden alma kavramı, zihinleri ürküten bir kavram olmasına rağmen, gerçekten Tanrı'nın görkeminin üstünlüğüne aykırı mıdır? Yoksa bu kavram, Tanrı'nın kendisi için yaratmış olduğu insanlar ile yakın bir ilişki kurmak için sahip olduğu doğasının ve yaptığı planın gerekli bir parçası mıdır? Yaşamda kendimizi en yakın hissettiğimiz kişiler genellikle bizim yaşadıklarımızı yaşamış olan kişilerdir. En iyi teselliyi ve yardımı sağlayabilecek olanlar birbirine benzeyen mücadelelerden ve sıkıntılardan geçmiş olan kişilerdir. Yaratıcımız nihai avutucudur. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa onlarla aynı insan yapısını aldı. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. İbraniler 2:14-18, 4:15. Başlangıçtan beri Tanrı'nın planı, et ve kandan oluşan bir bedenin sınırlanmalarını ve rahatsızlıklarını üzerine almaktı. Tırnaklarının içinin kirlenmesi, açlık, acı ve bizim yaşadığımız her şeyi yaşamak. Burada sözü edilenden farklı bir öğretiş verenler, Tanrı'nın peygamberlerini ve planını yalnızca reddetmekle kalmazlar. Aynı zamanda Tanrı'nın doğasını ve davranışlarını da reddetmiş olurlar. Bu kişiler Tanrı'yı, insanların kendisini kişisel bir şekilde tanımasını isteyen sadık ve sevecen yaratıcı olarak kabul etmek yerine, onu tanınamaz ve bilinemez olarak beyan ederler. Hizmet etmek ve bereketlemek amacıyla bir başkasının seviyesine inmek için isteksiz olma konusunda görkemli olan hiçbir şey yoktur. Yaratıcımız, tarihte hiçbir zaman bizim seviyemize inme düşüncesini küçümsememiştir. Seviyemize inmek onun planıydı ve bunu isteyerek yaptı. Onun yoksulluğu ile siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. 2. Korintliler 8:9. Sonsuz söz, kişi olarak gezegenimizi sizin uğrunuza ve benim uğruma ziyaret etti. Görkem ve onur yönünden zengin olan evrenin yaratıcısı, bir kulun yerine geçerek yoksul oldu. Bunu bizim zengin olabilmemiz için yaptı. Para ve maddesel mallarla ifade edilen bir zenginlikten söz etmiyoruz. Zenginlik ile bağışlama, doğruluk, sonsuz yaşam ve onun sevgisi, sevinci, esenliği ve kutsal arzuları ile doldurulmuş bir yürek gibi tüm ruhsal bereketleri kastediyoruz.
Büyüklüğün tanımı.
Çok kişi Tanrı'nın et ve kandan oluşan bir beden alarak yeryüzüne gelemeyecek kadar büyük olduğunu düşünür. Acaba bunun nedeni bu kişilerin büyüklük tanımı ile Tanrı'nın büyüklük tanımının birbirlerinden farklı olmaları mıdır? İsa, gerçek büyüklüğü öğrencilerine şöyle tanımladı. Bilirsiniz ki, ulusların önderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Markos 10:42-45. Kendisini en çok alçaltan ve diğerlerine en iyi hizmeti veren kişi, en büyük kişidir.
Rüzgarın ve dalgaların efendisi.
İsa ve öğrencileri bir gün, öğrencilerin balıkçı teknesinde Celile Gölü'nün üstündeydiler. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu adam nasıl bir adam ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor dediler. Matta 8:24-27.
Bu adam kim olabilir?
İsa'nın bir insan olduğu aşikardı. Bir teknede uyudu. O, yorgun, aç ve susuz olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Ama sonra uyandı, ayağa kalktı ve fırtınayı azarladı. Şiddetli rüzgar hemen o anda durdu ve kabarmış dalgalar sakinleştiler. Öğrencilerin şu soruyu sormalarına şaşmamak gerekir. Bu adam kim olabilir? Bu olaydan 1000 yıl önce mezmur yazarı şöyle yazmıştı. Ya Rab, senin gibi güçlü Rab var mı? Sen kudurmuş denizler üzerinde egemenlik sürer ve dalgalar kabardıkça onları dindirirsin. Mezmur 89:8-9. Bu adam kim olabilir? Müjde, aynı zamanda denizin üzerinde yürüyen İsa'dan da söz eder. İsa'nın öğrencileri bir kez daha büyük bir şaşkınlık içindeydi. Markos 6:51. Ama İsa, denizin dalgaları üzerinde insanları şaşırtmak için yürümedi. Bunu, öğrencilerinin kendisinin kim olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için yaptı. Peygamber Eyüp, 2000 yıl önce Tanrı hakkında konuşurken bu konudan söz etmişti. O'dur tek başına gökleri geren ve denizin dalgaları üzerinde yürüyen. Eyüp 9:8. Bu adam kim olabilir? Tanrı bizi noktaları birleştirmeye ve İsa'nın önce ve şimdi kim olduğunu anlamaya davet eder. Ama ne yazık ve ne üzücüdür ki çok kişi bunu hiçbir zaman yapmaz. O dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Yuhanna 1:10. Bu adam kim olabilir? Bir gün İsa'nın kendisi düşman bir topluluk ile konuşurken bu soruya yanıt verdi.
Benim.
İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır. Sonra Yahudiler ona seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldüler. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldüler. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinç ile coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler, sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. Yuhanna 8:12, 52, 53, 56, 59. Yahudiler İsa'yı neden taşlamaya kalktılar? Çünkü İsa, bir kimse sözüme uyarsa asla ölümü tatmayacaktır. Ve İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. İsa yalnızca ölüm üzerindeki yetkisini ve İbrahim'den 1900 yıl önce ölmüştü, önce var olduğunu iddia etmekte kalmamış, aynı zamanda ben varım diyerek Tanrı'nın kişisel adını da kullanmıştı. İsa'nın dinleyicileri onun ne demek istediğini anladılar. Bundan dolayı onu küfür etmekle suçladılar ve ona atmak için yerden taş aldılar.
Yalnızca Tanrı'ya tapının.
İsa yalnızca Tanrı'nın tapınmamızın objesi olmaya layık olduğunu sürekli öğretti. İsa bu nedenle Tanrı'nın Rabbe tapacak ve yalnızca ona kulluk edeceksin dedi. Matta 4:10. Ama buna rağmen müjdede insanların İsa'nın önünde eğildiklerini ve ona tapındıklarını yazan ifadelerin sayısı onu bulmaz. Bir gün bir cüzdanlı geldi ve "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin." diyerek ona tapındı. Sonra İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol." dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Matta 8, 2, 3. İsa cüzamlı adamı onun ayaklarına kapanarak ona tapındığı için azarladı mı? Hayır, sadece ona dokundu ve onu iyileştirdi. İsa ölümden dirildikten sonra Thomas adlı bir öğrencisi İsa'nın önünde yere kapandı ve ona Rabbim ve Tanrım dedi. İsa onu küfür etmekle suçlayarak azarladı mı? Hayır, İsa yalnızca şöyle dedi. Thomas, sen beni gördüğün için iman ettin. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Yuhanna 20, 28-29. Bu ifade bize İsa'nın kimliği hakkında ne öğretir?
Siz karar vereceksiniz.
Her birimizin İsa'nın kimliği konusunda neye karar vereceği kişisel bir seçimdir. Ama hiç kimse onun hakkında kendisiyle çelişen bir değerlendirmeyi benimsemesin. Eğer İsa komşularımın bana söyledikleri gibi büyük bir peygamber ise, peygamber olduğu için aynı zamanda olduğunu iddia ettiği kişiydi de. Tanrı'nın sonsuz sözü ve oğlu. İsa'nın peygamberden başka biri olmadığını beyan etmek, hem İsa'nın tanıklığını hem de peygamberlerin mesajını inkar etmektir. Daha önceleri bir septik, şüpheci ve 20. yüzyılın büyük entelektüellerinden biri olan C.S. Lewis, İsa hakkında şunları yazdı. Burada insanların genellikle onun hakkında söyledikleri gerçekten ahmakça olan bir ifadeyi belirtmek istiyorum ve herhangi birinin bu ahmakça ifadeyi söylemesini bu ifadeye vereceğim karşılıkla engellemeye çalışıyorum. İsa'yı büyük bir ahlak öğretmeni olarak kabul etmeye hazırım. Ama onun Tanrı olduğunu belirten iddiasını kabul etmiyorum. Bu sözler söylemememiz gereken sözlerdir. Yalnızca insan olan biri İsa'nın söylediği türde ifadelerde bulunursa büyük bir ahlak öğretmeni olması mümkün değildir. Böyle biri ya delidir ya da cehennem şeytanıdır. Seçiminizi yapmak zorundasınız. Bu adam ya Tanrı'nın oğluydu ve oğludur ya da çıldırmış biridir ya da daha da kötüsüdür. Ya onu bir ahmak yerine koyabilir, ona tükürebilir ve onun bir cin olduğunu söyleyerek onu öldürebilirsiniz. Ya da onun ayaklarına kapanarak ve ona Rab ve Tanrı olarak hitap eder ve onun ayaklarına kapanabilirsiniz. Ama onu insan ve büyük bir öğretmen olduğu saçmalığı ile hor görmeyelim. Bunu yapmamıza izin vermemiştir. O kim olduğunu belirtirken bunları kastetmedi.
Bize açıkça söyle.
Sık sık bize kutsal kitapta İsa'nın ben Tanrıyım dediği bölümleri göster diyen birileri karşıma çıkar. İsa'nın zamandaki din önderleri de Tanrı olduğunu söylemesi için ona baskı yapmaya çalıştılar. İsa şöyle dedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ben ve baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, size babamdan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Yahudiler şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. Yuhanna 19, 24-25, 30-33. Bu dindar topluluk onu neden taşlamak istedi? Çünkü İsa, ben ve baba biriz demişti. İsa'nın Tanrı ile bir olduğunu söylemesi, onların düşüncelerine göre küfür etmekti. Ama her şeye rağmen bu aynı Yahudiler düzenli olarak, Tanrımız Rab, Rab birdir, çoğul bir birlik anlamını taşıyan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad sözlerini beyan etmekle Tanrı'ya olan imanlarını duyurmaktaydılar. İsa kendisini her zaman Tanrı ile bir olan Tanrı'nın oğlu olarak ilan ediyordu. Yahudilerin onu küfür etmekle suçlamalarının nedeni buydu. İsa, Tanrı'nın sözü ve oğlu olarak sahip olduğu sonsuz varlığı ile hiçbir zaman kibirlenmedi ya da bu varlığı ile gösteriş yapmadı. Etrafta ben Tanrıyım, ben Tanrıyım diyerek dolaşmadı. Aksine yeryüzündeki yaşamını tüm insanlığın yaşamasına amaçladığı şekilde mükemmel bir alçak gönüllülükle ve Tanrı'ya istekle boyun eğerek sürdürdü. İsa, kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Yuhanna 6:38 diyebilen tek kişidir. Tanrı'nın yüceltilmiş oğlu olan İsa'nın yaşamının görkemi, İnsanoğlu olmak için kendisini alçaltmış olmasıdır. İsa, başkalarına kim olduğunu açıklarken bu açıklamayı alçak gönüllü ama yine de güçlü bir şekilde yapmayı seçti. Bir gün varlıklı genç bir adam İsa'ya geldi ve ona iyi öğretmen ünvanı ile hitap etti. Bunun üzerine İsa adama şu soruyu sordu. Bana neden iyi diyorsun? İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Luka 18:19. Bu zengin adam İsa'nın Tanrı olduğuna inanmadı. Ama İsa, şahıslandırılmış tanrısal iyilik, bu zengin genç adamı bilmecenin parçalarını bir araya getirmeye ve onun kim olduğunu anlamaya davet ediyordu. İsa, bizlerin de onun kim olduğunu anlamamızı istiyor.
Söylenen sözleri yapılan işlerle desteklemek.
İsa'nın yaptığı sayısız güçlü mucizeler, onun düşmüş ve günah ile lanetlenmiş olan yaratılışın her unsuru üzerindeki yetkisini ve gücünü ortaya koydu. O, insanların ne düşündüklerini bildi, günaha bağışladı, binlerce kişinin yemesi için ekmeği ve balığı çoğalttı, fırtınaları dindirdi ve kötü ruhlara defolup gitmelerini buyurdu. Tek bir söz ya da dokunuşla hastaları iyileştirdi. Kötürümlerin yürümesini, körlerin görmesini, sağırların işitmesini ve ölülerin yaşama dönmesini sağladı. Mesih, aynı peygamberlerin önceden bildirmiş oldukları gibi Rabbin yeryüzündeki koluydu. İsa'nın her şeyden üstün olan görkemi, gören gözlere sahip olan kişiler için varlığının her yanından parladı. İsa'nın yaptığı işler, söylediği sözlerin doğru olduklarını kanıtladı. Örneğin, daha önce okuduğumuz gibi İsa, yaşam olduğunu ileri sürdü. O, bu iddiasının doğru olduğunu nasıl kanıtladı? İsa, yaşam olduğunu, ölülere dirilmelerini buyurarak ispatladı. Rab İsa bir gün, 4 gün önce ölmüş olan Lazar adlı bir adamın mezarının yanındaydı. Lazar'ın bedeni, taştan oyulmuş bir mezara gömülmüştü. İsa, Lazar'ın kız kardeşine ağlamamasını, kardeşinin tekrar yaşayacağını söyledi. Lazar'ın kız kardeşi İsa'ya, son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum dedi. İsa onu, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi, ölse de yaşayacaktır diye yanıtladı. Yuhanna 11:24-25. İsa sonra iddiasının doğru olduğunu kanıtlamak için, yüksek sesle, Lazar, dışarı çık diye bağırdı. Ve ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkir ile sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. Yuhanna 11:43-46, 53, 12, 10-11. İnsan yüreği ne kadar da sert.
Sert yürekler.
İsa'nın iddiaları ve kendisinin giderek rağbet görmesi üzerine Yahudilerin kıskanç din ve politik önderleri yüreklerinde büyüyen bir tutku ile bir araya geldiler. İsa'nın susturulması gerekiyordu. Onu öldürebilmeleri için suçlayacak bir neden, herhangi bir neden arıyor ama bulamıyorlardı. Tek mükemmel insan olarak doğmuş olan biri nasıl suçlanabilirdi? Bir Şabat günü İsa Havra'da öğretiyordu. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama kalk, öne çık dedi. Sonra Havra'dakilere kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama, elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanları politik parti ile hemen görüşmeye başladılar. Ama İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanmış olanlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Markos 3:1-11.
Kötü ruhların anlayışı.
Kötü ruhlar bu şifa verenin kim olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle ona sahip olduğu doğru unvanı ile hitap ederek sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Bu düşmüş meleklerin hepsinin İsa'nın önceki geçmişinden haberleri vardı. Binlerce yıl önce o, göklere ve yeryüzüne var olmaları için buyurduğunda, bu düşmüş melekler onun kudretli gücüne ve aklı aşan bilgeliğine tanık olmuşlardı. Onun haklı gazabı ile kendisine baş kaldıran şeytanı izlemek için yaptıkları seçimden sonra, kendilerini gökyüzünden dışarı atmış olduğu o günü hatırladıkları zaman korkudan titriyorlardı. ve o şimdi burada, yeryüzünde insanların arasında yaşıyordu. Bu durum tehlike belirtisiydi ve başarısızlıklarını işaret ediyordu. Kendi efendilerinin yetkisi çöküyordu. Günahın laneti tersine dönmeye başlıyordu. Bir kadının soyu olan sonsuz oğlun kendisi egemenliklerini ele geçirmişti. Bu nedenle kötü ruhlar onun önünde yere kapanarak "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Bu arada din önderleri onu nasıl yok edebileceklerini düşünerek ona karşı düzen kurmaya başladılar. Bir defasında ben bu öyküyü bazı konuklarıma anlattıktan sonra aralarından bir erkek şu yorumda bulundu. İnanılmaz bir şey. Kötü ruhlar İsa'ya din önderlerinden daha fazla saygı duymuşlar. Evet, inanılmaz ama gerçek.